Türkiye'den Bakış.
Merhaba sevgili dinleyenler. Türkiye'den Bakış programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yusuf Alabarda, program yapımcımız Arzu Yaman ve sesimizi sizlere teknisyen Hülya Aydoğan iletiyor. Bu hafta yine Türkiye'den Bakış programı dinleyicileri için geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye'de cereyan eden önemli olayları sizler için dillendireceğiz. Özellikle son bir hafta içerisinde Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında giriştiği harekatlar ile İdlib kırsalındaki hareketlenme sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik olarak saldırılar ve Suriye'de olan olaylara yönelik olarak bir bakış sizlere sunmaya gayret edeceğiz. İdlib, Suriye'de muhaliflerin toplandığı son tutamak noktası anlamında 3 milyondan fazla muhalif unsura ev sahipliği yapan önemli bir nokta. Ve bu noktaya yönelik olarak geçtiğimiz yıllar içerisinde Suriye'de Esed'e ait unsurlar, Rusya'ya ait unsurlar ve İranlı milis örgütlenmelerin ortaklaşa gerçekleştirmiş oldukları saldırılar sonucunda burada yaşayan 3 milyonun üzerindeki muhalifin Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisine boce edilmesi ve Türkiye'de zaten var olan 4 milyona yakın sığınmacıya bir 3 milyon sığınmacının daha eklenmesiyle sonuçlanabilecek bir harekat gerçekleştirildi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti 35'in üzerinde şehit vermesine rağmen bu bölgedeki varlığını devam ettirerek bu bölgeden Türkiye içlerine bir süpürme yapılmasına müsaade etmedi. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti 6 Mart 2020 yılında Türkiye ile Rusya'nın da içinde bulunduğu bir ateşkese imza atma noktasında bir direnç göstermemiş olsaydı, bugün Türkiye içerisinde yaşayan Suriyeli sığınmacı sayısı çok rahatlıkla 7-8 milyonu görebilirdi ki bu Türkiye açısından hem ekonomik, hem sosyal, hem de demografik anlamda önemli sıkıntıların da kapısını aralayabilecek bir gelişme olurdu. İşte Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bu kararlı askeri anlamdaki aktivizm hem zamanın Dışişleri Bakanı Pompeo'nun hem de o zamanın Suriye Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki Suriye temsilcisi James Jeffrey'nin ağzından Türkiye'nin göstermiş olduğu bu direnç sayesinde bu bölgede ne Rusya ne İran ne de Suriye'nin bir şey elde edemediğini gösterdiğini bizzat kendi ağızlarından dillendirdiler. Peki ne oldu da 6 Mart 2020 yılından bu yana herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı İdlib bölgesinde tekrardan sular ısıtılmaya başlandı? Bunu özellikle Dera'da muhaliflerin kontrol etmiş olduğu bölgeye yönelik olarak 2011 ila 2018 yılları arasında gerçekleştirilen olayları özetleyerek devam etmek ve izah etmek istiyorum. 2011 yılında Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla birlikte yine Dera'da başlayan muhalif eylemler 2018 yılına kadar sürdü. 2018 yılında Rusların bu bölgede ağırlığını ortaya koymasıyla değişen tabloda Dera ne Esad'ın ne İran'ın kontrolüne bırakılarak muhaliflerin kontrolünde Ruslara bırakıldı. Ruslar buradaki muhalifleri eğitti ve bir barış anlaşması yapıldı. Fakat Suriye'nin içerisindeki Halep'te, Hama'da, Humus'ta, Laskiye'de bütün coğrafyadaki yakıt, gıda ile ilgili sıkıntılar, işsizlik, kıtlık gibi hususlar Suriye'nin içerisinde Esed'e destek veren unsurların dahi Esed'den rahatsız olduğu bir ortamın hazırlanmasına vesile verdi. Bir de buna dünya genelinde hep birlikte yaşanılan pandemiyle ilgili ekonomik sıkıntılar eklendiğinde Suriye'nin içinde bulunduğu durumu çok daha rahatlıkla görmemize yardımcı olur. Şimdi bu durumda Dera'nın içerisine son günlerde başlatılan İranlı grupların gerçekleştirdiği saldırılar, daha sonra da Esed'e ait unsurların gerçekleştirdiği saldırılar Dera'da önemli bir huzursuzluğun ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. İşte tam bu huzursuzluğun çıktığı noktada yine hem İranlı hem Rusya'nın destek vermiş olduğu Esed rejimi İdlib'e yönelik olarak saldırılarını arttırdı. Bununla da iktifa etmediler. Rusya'ya ait hava unsurlarının Temmuz ayından bu yana tedricen artan bir biçimde hava saldırılarıyla İdlib'de bazı noktaları vurmaya başladılar. Rejime ait unsurların son zamanlarda Rusya'dan tedarik etmiş olduğu komplike silah sistemleriyle yine buradaki muhaliflere ait karargah ve bir takım unsurları vurması İdlib'deki sıkıntıyı daha da arttırıcı bir hale getirdi. İşte tam bugünlerin yaşandığı bir ortamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin unsurlarına ait ismi ilk defa duyulmuş bir takım terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucunda maalesef 4 Mehmetçiğimizi İdlib kırsalında şehit verdik. Tabii bu olaylar olur olmaz da Türkiye Cumhuriyeti Devleti Savunma Bakanlığı ağzından yapılan açıklamalarda bu konulara sessiz kalınmayacağı hem Rusya'daki muhataplara hem de bu bölgede faaliyet gösteren unsurlara duyuruldu. Bu vakitten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 6 Mart 2020 tarihi öncesinde olduğu gibi alanı tekrardan Esad ve İranlı şebiyalara bırakaraktan bir alan açılmasına müsaade edeceğini zannetmiyorum. Çünkü bu şekilde davranıldığı takdirde yine İdlib'in içerisinde yaşayan 3 milyonun üzerindeki muhalifin Türkiye içerisine doğru süpürülmesi tekrar söz konusu olur ki bu Türkiye'nin asla istemeyeceği bir husustur. Biraz önce de zikrettiğim gibi Türkiye'deki ekonomik, demografik ve sosyal dengeleri bozucu bir durumun kapısı açılmış olur. Ben önümüzdeki günler içerisinde saldırıyı üstlenen terör örgütleri hiç bilinmeyen örgütler olduğu için Türkiye'nin sahada farklı şekilde karşılıklar vereceğini açıkçası düşünüyorum. İsmi bu şekilde ilk defa duyulan terör örgütleri burada gerçekleştirilen ya da bu coğrafyada gerçekleştirilen eylemleri sahiplendiğinde aklımıza ilk gelmesi gereken husus, eğer ismi ilk kez duyulan bir örgütse, bu işin bir uluslararası istihbarat örgütü organizasyonu olarak algılanmasının doğru olacağını düşünenlerdenim. Dolayısıyla İdlib kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına karşılık gerçekleştirilen eylemlerin de unutulmaması lazım gelir ki Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı gerçekleştirilen bu eylemler birer istihbarat örgütü düzeyindedir. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde verilecek cevap da hiç kuşkusuz yine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bu istihbarat örgütleri nezdindeki kullanılan elverişli elemanlar üzerinden verilecektir. Aslında bu yorumları sizin için Türkiye'den Bakış Programı adı altında değerlendirirken basına düşen haberlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gara bölgesinde Irak'ın kuzeyinde HPG'nin dış ilişkilerinden sorumlu terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdiği haberleri geldi. Terör örgütünün dış ilişkilerden sorumlu üyesinin etkisiz hale getirilmesi ile İdlib'de gerçekleştirilen terör saldırıları arasında nasıl bir illiyet var? Olay çok net bir şekilde terör örgütünün uluslararası istihbarat teşkilatlarıyla oturup toplantılarını koordine eden terör örgütünün elebaşı kadrosuna gerçekleştirilmiş bir askeri operasyondur. Bununla Türk Silahlı Kuvvetleri aslında İdlib'de gerçekleştirilen saldırıların üzerinden 2-3 gün geçmeden karşılığını Gara bölgesinde uluslararası istihbarat organizasyonlarının her türlü koordinesini yapan terörist üzerinden verdi. Bu askeri aktivizmin önümüzdeki süreç içerisinde Gara bölgesiyle sınırlı kalmayacağını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cevabını Afrin'den başlayarak İran kuzeyindeki bölge dahil olmak üzere birçok yerde vermeye devam edeceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu gerçekleştirilen İran kuzeyindeki operasyon ile uluslararası nitelikteki birçok örgüte verilen ders, artık toplantılarınızı, koordinelerinizi terör örgütlerinin dış ilişkiler sorumlusu diye adlandırdığınız elebaşlarıyla bu bölgede bana rağmen yapamazsınız. Toplantılarınızı ancak sizin için daha güvenli olan Avrupa başkentlerinde çok rahatlıkla yapabilirsiniz anlamı taşıyan mesajlar. Bu mesajların önemli bir yekünü biraz önce de dillendirdiğim gibi İdlib bölgesindeki bir takım yerlerde ya da Suriye'nin kuzeyindeki farklı noktalardan da gelmeye devam edecektir. Bir diğer husus, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dışarıda ön alıcı bir müdahale çerçevesinde bir perspektiften ortaya koyduğu bu askeri hareketliliğin Türkiye'yi içeride ne kadar emniyetli bir ülke haline getirdiğini göstermesi açısından da çok değerli. Geçtiğimiz hafta içerisinde hem Suriye'nin kuzeyinde hem Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen harekatlarda 26 PKK-YPG unsurunun etkisiz hale getirildiğini dikkate alırsak, buradaki oluşturulmuş olunan emniyetli kuşaklar olmadığı takdirde bu saldırıların Türkiye içerisindeki şehirlerde gerçekleştirileceği gibi bir gerçeklik adeta gözümüzün önünde durmaktadır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör ile vermiş olduğu mücadele sadece Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde değil, aynı zamanda Afrin'de, Tel Abyad'da, Rasulayn'da, Azez'de, Elbap'ta, Cerablus'ta, Hakurk'ta, Metnina'da, Avaşin'de, Basyan'da, yani hülasa hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyindeki tüm bölgelerde ara vermeksizin devam etmekle mükelleftir. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de hem Irak'ın kuzeyinde hem Suriye'nin kuzeyinde bu hareketliliğin daha da artarak devam etmesiyle ilgili bir takım hususları hep birlikte göreceğiz. Irak'ın Başbakanı Kazimi'nin İran'a yaptığı ziyarette tahmin ediyorum ki yine Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği bu operasyonlar ve kazandığı etkinlik İran tarafından da Kazimi'nin ziyaretinde masaya konulacağını ve Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde Irak'ın toprak bütünlüğünü de kotaracak şekilde gerçekleştirdiği bu harekatlardan İran'ın duyduğu rahatsızlığında dillendirileceğini düşünüyorum. Konu İran üzerine geldiğinde bir diğer değerlendirmek ve analiz etmek istediğimiz hususlardan bir tanesi de Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık işgalin sonlandırılmasından sonra Avrupa ve Amerika nezdinde duyulan rahatsızlığın bir benzerinin İran'da da duyulduğu gerçeğidir. İran bu noktayı adeta perdelemek ve Türkiye'nin Azerbaycan'la birlikte gerçekleştirdiği Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki başarıyı bir şekilde tekrardan eski günlerine geri getirebilmek için istikrarlı bir şekilde Ermenistan üzerinden Laçin koridorunu da kullanarak buradaki Ermenilere gerçekleştirdiği lojistik sevkiyata ısrarlı bir şekilde devam ediyor. İşte tam bu noktada Azerbaycanlı yetkililer bizzat Rusya'ya iletmiş oldukları bildirilerde diğer ülkelere ait araçların Rusya'nın kontrolündeki Laçin koridoru kullanılarak Karabağ'a geçişinin engellenmesini talep ettiler. Tabii diplomatik bir lisan kullanılarak diğer üçüncü ülkelere ait araçlar dense de Laçin koridoru vasıtasıyla Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı ve en son yapılan anlaşmayla Hankend'e dahil olmak üzere bu bölgede bir yüksek otonomi tanınan Ermenilere İran üzerinden yapılan sevkiyatın durdurulması noktasında Azerbaycan'ın büyük bir rahatsızlığını Rus yetkililer nezdinde dile getirdiği haberleri düştü. İşte İran'ın burada gerçekleştirmiş olduğu bir takım askeri ve lojistik Ermenistan'a yönelik destek Türkiye tarafından da yakinen takip edilen konuların arasında. Dolayısıyla Irak Başbakanı Kazimi'nin ziyareti, Dağlık Karabağ'daki İranlı yetkililerin askeri anlamda Ermenistan'a vermiş oldukları destek, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde zaman zaman İran'a yakın gruplara yönelik olarak verilen mücadele, aslında bu bölgelerde Suriye'nin kuzeyi ve İran kuzeyi de dahil olmak üzere sadece Batı ve Batı istihbarat örgütleriyle PKK-YPG arasında değil, İran'ın da içinde olduğu bir bulmaca şeklinde, bir satranç oyunu şeklinde konunun değerlendirilmesi bizi doğru sonuçlara götürebilecektir diye düşünüyorum.
Türkiye'den Bakış hafta içi her çarşamba 14-14.30 saatlerinde sizlerle.
Bir diğer husus ise Türkiye'de yine terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eline inanılmaz imkanlar sunan bir takım teknolojik savunma sanayi ürünleriyle ilgili olduğu için sizlere aktarmayı faydalı bulduğum Teknofest. Teknofest, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde gençleri savunma sanayi başta olmak üzere birçok noktada yeteneklerini sergileyebilecekleri bir platform olma yolunda 3 yıl içerisinde çok büyük mesafeler aldı. Aslında uzun bir zamandan bu yana adeta bir kurdun tahtayı içten kemirmesi gibi zihnimi meşgul eden en önemli sual Teknofest kapsamında şu idi. Neden bu ülkede yaşayan ve istihdam edilme aşamasına erişmiş gençlerin kahir ekseriyetinin gözleri sadece kamu alanında açılacak kadrolardadır diye içimi kemiren sualler vardı. Gençleri girişimci ve inovasyona yatkın yetiştirmenin bir yolu mutlaka Batı ülkelerinde olduğu gibi olmalıydı. Her ne kadar Türkiye'de özel sektörde istihdam edilen kişi sayısı son 40 yıl içinde çok büyük artışlar gösterse de hala kamuda istihdam edilme iştiyakının, hevesinin bu kadar kesif olması herhalde Türkiye'nin geleceği için çok da iyi değildi. İşte Teknofest bu manada gerçekten çok önemli bir boşluğu doldurdu. 2018 yılından bu yana yüz binlerce genç maharetlerini ve var olan enerjilerini Teknofest kapsamında yarıştırdılar. Bu esnada da binlerce çok özel yetenek sisteme kazandırıldı ve kazandırılmaya devam ediyor. Söz konusu etkinliği organize eden komitenin vermiş olduğu bilgiler dikkate alındığında Teknofest kapsamında yurdun 81 vilayetinden ve tam 122 ülkeden milyonun üzerinde meraklı ve ilgili kitle her yıl Teknofest'i bizzat takip ediyor. Haliyle bu kadar büyük bir organizasyon ve yoğun katılım doğal olarak dünyada dikkatleri de bu etkinliğin üzerine çekti. İşte tam bu noktada TEİÇ Vakfı'nın yaptığı açıklamalara göre bazı ülkelerin Ukrayna gibi, Pakistan gibi bizzat başvuruda bulunarak o ülkelerde de benzer organizasyonların yapılması talep edildi. Sanırım bu Türk girişimciler için önemli bir startup projesi ve cazip bir teklif. Tahminim odur ki Türkiye'deki organizasyona bu konularla ilgili meyyal komiteler bu boşluğu değerlendirme noktasında bu teklifleri dikkate alacaklardır. Gelelim tekrar Teknofest'e. Teknofest kapsamında yapılan faaliyetler adeta bir panayır diyerek itibarsızlaştırılmaya çalışılsa da olayın öyle olmadığını bizzat yerine giderek yapmış olduğum ziyaretlerde kendim şahitlik ettim. Yarışmalar genelde 20'ye yakın kategoride ve takımlar halinde yapılıyor. Neden kategorizasyonlar yapılıyor? Çünkü Türkiye'nin ileride ihtiyaç duyabileceği önemli stratejik alanlar daha öncesinden tespit ediliyor ve bu tespit edilen alanlar doğrultusunda gençlerin yarışması sağlanıyor. Bazı durumlarda insansız hava araçları, diğer tarafta roket yarışmaları gibi Türkiye'nin önemli bir şekilde ihtiyaç duymuş olduğu alanların belirlenerek gençlerin 20'ye yakın bu kategoride yarışmalarda yeteneklerini sergilemeleri ne kadar önemli bir üzerinde çalışılmış organizasyon olduğunu da bize gösteriyor. Bu nokta dikkate alındığında 100 binin üzerinde genç takımlar halinde hünerlerini ve yeteneklerini sergiliyor. Böylece gençlerin bireysel niteliklerini takım ruhu ile önünün açıldığı, raporlamadan dizayna kadar da birçok alanda gelişim sağlıyorlar. Yani gençler burada sadece bireysel yeteneklerini sergilemiyorlar. aynı zamanda da bir takım olmanın ne kadar önemli bir husus olduğunu da orada yapmış oldukları çalışmalarla gösteriyorlar. Bu konu açılmışken bir konuyu daha dile getirmek isterim ki kadim Türk geleneğinde bir mıh yitirmiştik, bir naldan olduk. Bir nal yitirmiştik, bir attan olduk. Bir at yitirmiştik, bir süvariden olduk. Bir süvari yitirmiştik, bir başkomutandan olduk. Ve bir başkomutan yitirmiştik ki ülkeden olduk şeklinde kendine yer bulan ve şimdilerde de akademik jargonda sık sık kelebek etkisi olarak da dolaşımda olan bu hakikat aslında Teknofest kapsamında tersinden de okunmayı gerektiren bir hakikattir. Bununla ne demek istiyorum? Teknofest gibi başarılı bir platform sayesinde yüz binlerce gencin bir mıhtan nasıl bir sinerji oluşturarak bir ordu oluşturduklarına ve oradan da sahadaki Mehmetçiğin İdlib'de, Irak'ın kuzeyinde, Tendürek'te, Gara'da, Hakurk'ta, Hakkari'de, Dağlıca'da adeta efsaneleşmiş bir destansı mücadeleye katkı sunduklarını hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla bu ülkede hiçbir değerin yitip gitmesini istemiyorsak, bu türden organizasyonları desteklemek ve bunlarla iktifa etmeden farklı boyutlarda da organizasyonlar geliştirmeliyiz. Ne demek istiyorum? Yani Teknofest belli alanlarda, belli konulardaki boşlukları nasıl dolduruyorsa, çok rahatlıkla farklı girişimciler Türkiye'de tarımı desteklemek için Agrofest gibi bu ülkede yüz binlerce ziraat mühendisinin çok değerli çalışmalarını aktarabilecekleri bir Agrofest platformu düzenleyebilirler. Ya da denizcilik alanında üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğumuz dikkate alındığında Yozgat'ın, Çorum'un, Nevşehir'in, Kırşehir'in, hülasa Bozkır'ın evlatlarını denize çekerek Mavi Vatan coğrafyasında hem ekonomik faaliyetler hem de askeri faaliyetlerde kullanılmak üzere denizcilik alanında bir Navy Fest düzenlenmemesi için hiçbir sebep yok. Dolayısıyla Teknofest'in açmış olduğu bu yoldan farklı platformların Agrofest gibi, Navy Fest gibi gelmesinin Türkiye açısından da dünyaya da sesimizi duyurma noktasında çok önemli katkı sağlayacağını açıkçası düşünüyorum. Teknofest konusunda önümüzdeki yıllarda yapılacak etkinliklerde çok daha büyük başarılara imza atılacağından ve elde edilen tecrübelerden de istifade edilerek dünya ölçeğinde bir etkinlik markası oluşturulacağından da açıkçası eminim. Bunun için yapılması gereken yegane husus siyasi destek ve bürokratik her türden sabotajın engellenmesi. Festival kapsamında son 3 yıldan bu yana bizzat kendimin sahada gördüğüm ve edindiğim izlenimlerin artık başarının Türkiye'deki gençler için bulaşıcı bir hal aldığı yönündedir. Bu tarz etkinliklerin gençlerimizin dünya çapında başarılara imza atmasında nasıl motive edici birer unsur olduğuna milletçe bizzat yerinde görerek hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bizzat yapmış olduğum ziyaretlerde Amasya'dan gelen, Kütahya'dan gelen, Kars'tan ve Şanlıurfa'dan gelen gençleri gördüm. Hepsinin gözlerinden adeta ışık saçılmaktaydı. Hele geçtiğimiz yıllarda Dicle Üniversitesi'nden gelen bir grup ile yaptığım söyleşi o denli etkileyiciydi ki hemen aklıma merhum Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun Hoca'nın Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağı sözleri geldi. Biz bu tür etkinliklerle Edirne'den Ardahan'a, Sinop'tan Mersin'e kadar ne kadar gencimiz varsa bu tür platformlarda onların emeğinden, alın terinden, zeka parıltılarından yararlanırsak ne Dicle'nin, ne Fırat'ın ne de başka bir havzanın çocuklarını çakallara kaptırmamış oluruz. Kuşkusuz ülke olarak sadece Teknofest ile iktifa edemeyeceğimizi biraz önce söylemiştim. Bunun için başta üniversitelerimiz, farklı meslek okullarımız, bunlarıyla eşgüdüm faaliyet gösteren sanayi şirketlerimiz, ülkenin her bir köşesine yaygınlaşmış meslek odalarımız ve dış temsilcilerimiz de bu alanda üzerlerine düşeni yapmalıdırlar. Lakin üzülerek de ifade etmek gerekir ki yine burada karşımıza bürokratik bir hantal düzen sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bugün kamu başta olmak üzere birçok STK olağanüstü hantallaşmış vaziyettedir. Takdir edersiniz ki hantal ve bürokrasiye boğulmuş kurum ve organizasyonlardan rekabetçi bir çalışma ortamının oluşmasını bekleyemezsiniz. Bu noktalarda yapılacak reformlar kuşkusuz ülkenin büyümesi dahil birçok parametreyi tetikleyecektir. Türkiye için 2018 yılında açıklanan araştırma ve geliştirme ve ürün geliştirme kapsamında alınan, değerlendirilen stratejik alanlar şunlardır. Tarım, kimya, sağlık hizmetleri, ilaç sanayi ve tıbbi teknolojinin üretimi, petrokimya, mobilya, kuyumculuk, tekstil, turizm, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji alanlarının tamamında Teknofest benzeri platformların biraz önce zikrettiğim gibi oluşturularak inovasyona yatkın zihinlerin bulunup ortaya çıkartılması, desteklenmesi ve bu faaliyetlerin eş güdümünün sağlanması kısa vade içerisinde çok önemli mesafeler almamızın da kapısını açacaktır. Teknofest'in henüz 3. yılında bu ölçekte bir etki yaratması çok kayda değer bir gelişme olsa da bu başarının zaman içerisinde yolunu dikenli taşlarla döşemek isteneceği tarihsel bir gerçekliğimizdir. Biz bu hususu hem Nuri Killigiller'den, hem Şakir Zümreler'den, hem Nuri Demirağlar'dan, hem de devrim arabalarının başına gelen hususlardan çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu programlar vasıtasıyla kamuoyunda bir farkındalık yaratılması anlamında ortaya koymuş olduğumuz çabalar ve gayretler, kamuoyunun bu konularla ilgili bir oldu bittiye müsaade vermemesi açısından çok değerlidir. Bu sebepten bu tür organizasyonların daha derin bir şekilde topluma mal edilmesi, milletin bu tür platformları daha etkin bir şekilde sahiplenmesi yolunda ortaya koyulan gayretler açıkça takdire şayan olmakla birlikte görsel medyanın, STK'ların, sosyal medyanın ve tüm bunlar ile birlikte akademiyanın daha etkin, verimli ve üretken bir şekilde kullanılması çok hayati bir önem taşımaktadır. Çünkü daha şimdiden bu tür platformları panayır diyerek itibarsızlaştıracak yalanlara, iftiralara şahitlik ediyoruz. Bu negatif algı ile mücadele etmenin en basit yolu da şahsıma göre 3 noktadan geçmektedir. Şeffaflık, doğru bilgiyi zamanında ortaya koymak ve bu türden faaliyetlerin topluma mal edilmesi için ortaya yoğun bir emeğin konulması. Topluma mal edilmesi noktasında Türkiye'den bakış programı açısından bu konuyu değerlendirme sebebi hikmetimiz de budur. Bu yıl icra edilecek Teknofest 2021 sonrasında da daha detaylı bir analizi siz Türkiye'den bakış programı dinleyenleri için önümüzdeki programlarda da kısmetse yapacağım. Şimdiden hepinize İyi haftalar, iyi günler diliyorum.
Türkiye'den Bakış.